Ayrım 28.
Azeroğlu battaniyeyi ocağın kenarına serdi. Ayakkabısını çıkardı. Alevlerin karşısında bağdaş kurdu. Atleti sırılsıklandı terden. Masalı ve macerayı yaşıyoruz. Ruhunda masal ve macera olmayan devrim mi var dedi Murat. Odun avcıları topladıkları kuru dalları, çürümüş kütükleri evin köşesine yığdılar. İçeri kar kokusu doldu. Soluğuyla ellerini ısıttı Hüseyin. Dalları kar kaplamış, ayağımıza dokununca fark ediyoruz. Yarın sabah toplarız dedi Süleyman. Mezar sessizliğine gömülmüştü orman. Sincaplar neredeydi? Birkaç tilki geziniyordu sadece. Herkes ateşin başına toplanmıştı. Hakiz köyü uçurumun karşı yakasında mışıl mışıl uyuyordu. Ali Haydar çeşmenin başına dikilmiş köyü seyrediyordu. Evler neredeydi? Şu karartılar bulut muydu, dağ mıydı? Sandıklarında hala ceviz ve bal var mıydı? Sigarasının ateşini avucunda gizlemişti. Çeşmenin korunasından fışkıran su, çocuk sidiğinden daha inceydi. Tenekenin dolmasını bekliyordu. Yazın bu uçurumlar nasıl da canlıydı. Ayazın ve karanlığın sessiz egemenliğine nasıl da boyun eğmişti. Bu kadar insanla kışı nerede, nasıl geçireceklerdi? Mıntıkaları düşündü. Haydar'ın yakalanışından sonra ovacık yetim kalmıştı. Çalışması için Haydaran Demenan bölgesine gönderilen Abdullah Akgüz, bölgenin vahşi şartlarına dayanamamış çekip İskenderun'a gitmişti. Dağ şartlarına çok az insan dayanabiliyordu. Parasızlık ve silahsızlık prangasını kıramıyorlardı bir türlü. Ayazda, karanlıkta sigara içmek ne güzeldi. Isınıyor, hayallere dalıyor insan. Pusu kurup dağ keçisi avlamak bile mümkün değildi. Kırmanın dağlarda yankılanan patlayışı, grubun yerini açığa çıkarıyordu. Köylüler, talebelerin askeri eğitim manevralarına giriştikleri kuşkusuna kapılıyorlardı. Dolan tenekeyi alıp uçurumu tırmandı. Eve yaklaştı. Bacadan çıkan duman görünmüyordu. Gündüzleri ateş yakamazlardı. Yaksalar bile dumansız ateş yakmak zorundaydılar. Susuzluktan kavrulduk, nerelerdesin? Bir çay koyalım. Murat bir tava biciği yapsın, güzel oluyor. Sabah yaparız. Şimdi açız, ekmek ısıtıp yiyelim çayla. Peynirimiz var, tereyağı da var, şimdilik iyiyiz. Süleyman odun közlerini kenara çekti. Su tenekesini çay için ocak taşlarının üzerine oturttu. Yarın sabah ormanda tilkiler ve kurtlar için tuzak kuracağım dedi Hüseyin. Tilki ve kurt eti yedireceğim sizlere. Uçuruma in, ayı tuzağı kur, bir kışlık etimiz çıkar. Üstelik postuna da bürünürüz dedi Azeroğlu. Ayılar şimdi kış uykusundadır, inlerinden çıkmazlar. Bir kış boyu tabanlarının yağını yalayarak yaşarlar dedi. Ayı soyundan gelseydik ne iyi olurdu diye güldü Hüseyin. Kışın yiyecek bulma diye bir derdimiz olmazdı. Bol bol uyurduk. İşin gücün uyumak diye çıkıştı Ali Haydar. Bir kış boyu ininden çıkmayan bir ayı insanın tarihi ilerleyişe omuz verme diye bir derdi olur mu? Yazın omuz verir, kışın uyurdu canım sen de. Karınlarını doyurup çaylarını içtikten sonra ocağın ve mumun ışığında bir saatlik eğitim yaptılar. Ali Haydar ikişer saatlik nöbet düzenini ayarladı. Battaniyenin üzerinde ocağın kırmızı aydınlığı altında yan yana dizilip uyudular. Ocağa 8 ayak birden uzanmıştı. Batan günün kızıllığını seyreden penguenleri andırıyorlardı. Süleyman Nakış'ın evi dağın eteğinde karlara gömülmüş gibiydi. Bostan köyünün köpekleri ahıra alındığı için köye karın ve karanlığın sessizliği egemendi. Arada bir bulutların yırtığından gülümseyen ay, düzgün dağının gölgesini eteklerdeki kömlerin üzerine yıkıyordu. Nakış'ın evinin önünden geçen dere donmuştu. Nakış bulgur pilavını sofraya indirdi. Bir yığın çocuk aynı anda tencereyi sardı. Bayan Nakış bir tomar tahta kaşık attı sofraya. Kuru soğan, ayran ve yufka ekmeği getirdi. Süleyman Nakış soğanları yumruğuyla kırdı. 2 tanesini ateşe gömdü. Tencere kaşık saldırısına uğradı. Söylemesi ayıp yavaş yiyin diye ikaz etti baba Nakış. Küçük Zoza'nın arkasında duran keçi kaşık hareketine dalmıştı. Dün gece mağaradan gitmişler baba dedi Zozan. Belki düzgün babanın başka mağaralarına sığınmışlar. Mağaraların hepsine baktım baba, kimse yok, gitmişler. Yazık, o kadar adam kış vakti ne edecek dedi bayan Nakış. Onlar başka dağlara gittiler ana. Başka dağların, başka mağaraların da unları, yağları var. Belki de herkes dağıldı. Kendi memleketine gitti. Onlar gitmezler ana. Jandarmalar evlerinde yakalar. Silahları yok, onlar da bizim gibi fakirler diye hüzünlendi ana. Baharda yine gelirler. Küçük Zozan onlara alışmıştı. O kocaman bakışlarıyla onları izlemekten, onlara bazı şeyleri haber vermekten derin bir zevk alıyordu. Çalıların arasında minicik gövdesiyle radar gibi çalışıyordu. Ama şimdi dağları kar basmıştı. Hadi ince dağlara çıkmak, saatlerce dolaşmak mümkün değildi. Tipi, pus, kurt ve çığ tehlikesi vardı. Çaresiz baharı bekleyecekti. Aç kalırlarsa kışında gelirler. Onlar aç kalmazlar ana. Söylemesi ayıp ayran bitti. Bayan Nakış kalkıp ayran yaptı. Yarım saat içinde sofra soyulmuştu. Nakış kaşıkları, bardakları boş tencereye koydu. Soğan kabuklarını ocağa attı. Sofra bezini dürüp kaldırdı. Dağlarda toz kar var. Yarın sopayla keklik avına çıkacağım. Söylemesi ayıp yarın akşam keklik yeriz. Patates gömeriz kızgın küle. Süleyman Nakış'ın sopayla keklik avı ünlüydü. Nakış ava çıktı mı en az 5 keklikle dönerdi. Toz kara batan keklikleri değnekle avlardı. Keklik gibi öter, yakındaki tüm kekliklerin gelip yanına konmasını sağlardı. Döşekleri her zaman olduğu gibi yan yana serdiler. Çocuklar dizi dizi yan yana, ocağa yakın yere uzanıp yattılar. Nakış'la hanımı ocağa uzak yerde en kenarda yattılar. Her ikisinin de başları un çuvallarına ve yükleye, ayakları ise kapıya dayanmıştı. Yarım metre ötelerinde köpek, tavuklar ve keçiler yatıyordu. Hayvanlarla insanları 1 metre yüksekliğindeki bir tahta bölme ayırıyordu. Dışarıda hafif tipi vardı. Kapının altından sızan ayaz Nakış'ın ayağını ısırıyordu. Kalkıp keçe parçasıyla kapattı. Tipinin ninnisini dinleyerek uyuklamaya başladılar. Ocağa sürülen kalın odunlar akkorlanmıştı. Uykunun en derin anında kapı güm güm vuruldu. Bizler devrimciyiz, dışarıda kaldık, açız, donuyoruz, kapıyı açın. Süleyman Nakış'la hanımı derhal doğruldular. Kapı yeniden vuruldu. Bizler halk için çalışan devrimcileriz. Yardım edin, içeri alın. Nakış açmak istedi ama hemen vazgeçti. Seslerden kuşkulandı. Başka yere gidin, biz kimseye yardım etmeyiz. 20 kadar asker ve polis evi kuşatmıştı. Fehmi Altınbilek'le 2 başçavuş kapının önündeydi. Kapıyı döven ve konuşan Altınbilek'ti. Gayet sağlam giyinmişlerdi. Her birinin elinde bir Thompson makineli tabanca vardı. Fehmi istihbaratın doğru olduğunu düşünüyor, kapının açılmaması nedenini içeride anarşistlerin varlığına bağlıyordu. Hem de en azılları içerideydi. Donuyoruz, Kaypakkaya'nın arkadaşlarıyız, güvenin bize. İçeride anarşistler olmasaydı, Nakış hemen açardı kapıyı. Demek ki anarşistler var. Bizim güvenlik güçleri olduğumuzu biliyorlar. Kapıya 2 güçlü tekme indirdi. Aynı anda aralanan çürük kapıyı taradı. İçeriden bağırtılar, çığlıklar yükseldi. Süleyman Nakış'ın karnından giren kurşun belinden çıkmıştı. Devrilmiş çığlık çığlığa döşeğin üzerinde debeleniyordu. Bir başka kurşun Zozan'ın sağ kulağının dibinden girerek sağ gözünden çıkmıştı. Kadın korkudan çıldırmış, korkunç bir bağırtıyla ağlıyordu. Ağlayan çocuk kovanına dönmüştü ev. Dağlarda yankılanan silah sesleri tüm köyü uyandırmıştı. Korkudan lambalarını yakamayan köylüler evlerinin pencerelerine üşüşmüşlerdi. Dışarıda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Herkes dağda talebelerle asker arasında çatışma çıktığını sanıyordu. Başçavuşların tekme ve omuz darbeleriyle kapı ardına kadar açıldı. Evdeki anarşistler silaha silahla cevap vermemişlerdi. Teslim olun, ateş ederseniz hepinizi öldürürüm diye bağırdı Fehmi. El fenerleri evdeki faciayı açığa çıkardı. Bir karı koca ve çocukların dışında kimsecikler görünmüyordu. Çığlık, inleyiş ve kan taşıyordu evden. Fehmi ve başçavuşlar afallamışlardı. İçeri gir asker, herkesi dışarı çıkar direktifini verdi Fehmi. İçeri giren asker ve polis herkesi sürükleyerek dışarı çıkardı. Fehmi fener ışığını Nakış'ın yüzünde ve gövdesinde gezdirdi. Kanlar içindeydi ve inliyordu. Başçavuşlardan birisi çocukların sürüklenerek dışarı çıkarılışına dayanamadı. Vahşi bir sesle "Sürükleme oğlum!" diye bağırdı. Fehmi fenerini sırt üstü karlar üzerine uzanmış bir vaziyette inleyen Zozan'ın yüzüne tuttu. Sağ gözü siyah bir kan çanağına dönmüş, yüzünün yarısı, boynu ve beyaz entarisinin önemli bir bölümü kızıllaşmıştı. İçeride kimse yok mu oğlum diye bağırdı Fehmi. Yok komutanım, un çuvalları ve hayvanlar var. İyice arayın, yine aldatıldık. Çocuklar karların üzerinde yarı çıplak, çığlık çığlığa ağlıyorlardı. Kızının ve kocasının durumunu fener ışığında iyice gören Bayan Nakış aniden ayağa kalktı. İnanılmaz kesintisiz bir çığlıkla adeta uçarcasına dağlara doğru koşmaya başladı. Dünyanın en sessiz kadınının çığlığını tüm köylüler ve evlerinde ağlayan kadınlar kolayca duyabiliyordu. Askerler kadını yakalayamadılar. Olanaksızdı bu. Kadın delirdi dedi başçavuş. Yakalamazsak donar ya da uçurumdan atar kendisini. Karanlıkta kayboldu. Onbaşı yanına 4 asker al, aramaya çık diye bağırdı başçavuş. Anlatılamaz bir hayal kırıklığı içindeydi Fehmi. Anarşistleri yakalayamamış, gereksiz yere kan dökmüştü. Sıkıntılar hançer ucu gibi yokluyordu beynini. Eve girdi. Keçilere, tavuklara, köşeye sinen köpeğe baktı. Ocak sönmek üzereydi. Keçi damından ne farkı vardı bu evin? Kötü bir kümese benziyordu. Oğlum, yaralıları ve çocukları içeri alın diye bağırdı başçavuş. Fehmi'nin yanına geldi. Köyden bir katır bulup yaralıları Nazimiye Sağlık Ocağı'na kaldırmayı önerdi. Onayını alınca köye 3 asker gönderdi. Asker potineri içeri girip çıkmaktan döşekleri karlandırmış, mahvetmişti. Çocuklar ağlıyor, askerlere korkuyla bakıyor ve soğuktan titriyorlardı. Nakışı ve Zozan'ı ocağın kenarına, karlı döşeklerin üzerine yatırdılar. Bir anda döşek kanlandı. Nakışla Zozan derin derin inliyorlardı. Az sonra kadını aramaya giden 5 asker geri geldi. Kadını bulamadık komutanım dedi onbaşı. Neyse günah bizden gitti diye söze girdi öbür başçavuş. Köye giden jandarmalar bir katırla döndüler. Katırın yularını kısa boylu bir köylü tutuyordu. Jandarmalar Nakışı ve Zozan'ı kucaklayıp evden çıkardılar. Katırın üzerine bir yorgan attılar. Nakışı öne, kızını ise arkaya bindirdiler. Büyük bir yastığı Nakış'ın baş altına yerleştirdiler. Yorganı ve yastığı kendirle bağladılar. Yaralıların üzerine 2 battaniye attılar. Önünde köylü, sağ ve solunda ise birer asker olmak üzere Nazimiye'ye doğru yola çıktı katır. Fehmi yanındaki asker ve polislerle o gece peş peşe 4 eve baskın düzenledi. Hüseyin Tekin'i tutukladı. Aşağı Dolca köyünden Mehmet Çiçeği gerdeğe girmeden 10 dakika önce tutukladı. Düğünde kafayı çeken köylüler Üsteğmen'in yaptığının düpedüz terbiyesizlik olduğunu söyleyerek homurdandılar. İçlerinden bazıları Mehmet'in gerdekten sonra tutuklanmasını önerdiler ama jandarmalar dinlemedi bile. Bayan Nakış evden kaçtıktan sonra deredeki kara saplandı. Üzerinde üst üste giydiği 2 çiçekli entari ve bir bluz vardı. Ayakları çıplaktı. Aç bir kurt gibi uludu. Yekinerek kardan çıktı. Yeniden battı, yeniden çıktı. Kayalıklara doğru tırmandı. Memelerinin arasına kar dolmuştu. Çıplak ayakları buzlu kayalara yapışıyor, acısı hançer gibi yüreğine işliyordu. Bulutlar alçalmış, iyice kararmış, zirvelere pus çökmüştü. Çılgınlığı soğumuş, aklı yavaş yavaş başına gelmişti. Bostan köyüne inmek zorunda olduğunu düşündü. Yoksa donacaktı. Tiz bir çığlık attı. Karşı dağın sinesine çarpan çığlık uçurumların toz karına dökülerek perde perde boğuldu. Bostan köyüne gitmesi için dereye inmek, karşı dağı tırmanmak ve yeniden köye doğru inmek zorundaydı. Titremeye başlamıştı bile. Kocasının ve kızının öldüğüne inanıyordu. Hayır, olamazdı. Ortada hiçbir neden yoktu. Dünyanın en saf insanı ve dünyanın en güzel, en akıllı kızı. Bir gecede hiç ortada neden yokken ölüp gidemezlerdi. Ürpertici, canhıraş bir çığlık daha yankılandı dağlarda. Koşa koşa dereye indi. Göbeğine kadar karlara gömüldü. Çıktı gömüldü, çıktı gömüldü, çıktı gömüldü. Göğüslerini yumrukladı, saçlarını yoldu. Tırnaklarıyla yanaklarını yırttı. Çığlık çığlık, taraz taraz ağladı. Donmak üzereydi. Ayaklarıyla bağlantıları kesilmişti. Yekinecek mecali kalmamıştı. Kocasının ve kızının ölmeyebileceğini düşündü. Onlara kavuşmalı, bin kolla kucaklamalı, sarıp sarmalamalıydı onları. Karşı dağın zirvesinde ikisinin de hayalini gördü. İkisi de hamleyle çıktı battı, çıktı battı, çıktı battı. Dağın eteğine vardı. Olağanüstü bir çabayla emekleyerek tırmandı dağı. Hayaller silindi. Tüm gücü, umudu çekilip gitti. Köy zirvesine tırmandığı dağın eteğindeydi. El ayak buz kesmişti. Doğrulmak istedi, acılara gömüldü, doğrulamadı. İki vahşi çığlıkla dağları uyardı. Kara, rüzgara, karanlığa hançer gibi sapladı çığlıklarını. Bayan Nakış'ın çıplak ayakla dağlara kaçtığını öğrenen bazı köylüler ellerinde ateşlerle onu aramaya çıktılar. Dağın eteğinden zirveye doğru tırmanan iki köylü çığlıkların geldiği yere yöneldiler. Zirveye çıktıklarında Nakış'ın iniltili ağlayışını duydular. Sese doğru yaklaştılar. Bayan Nakış yumak gibi olmuş, karlı taşların arasında derin iniltilerle ağlıyordu. Köylülerden iri yarı olanı Nakış'ı kaşla göz arasında sırtladı. Diğeri paltosunu çıkararak kadının üzerine attı. Eteği hızla inerek köye girdiler. Kadınlar hemen o gece Bayan Nakış'ın ellerini ayaklarını buzlu suyla hareketlendirmeye başladılar. Kadın sabaha kadar inledi. Yüzü, elleri ve ayakları davul gibi şişti, siyahlaştı. Kadınlar başucunda ağlıyorlardı. "Söyleyin ne olur, Süleyman öldü mü, Zozan öldü mü?" diye ısrar edip duruyordu. "Kız ölmedi, hiçbiri ölmedi, vallahi ölmedi. Elazığ'ı hastaneye götürdüler, inan bize anam." Altın Bilek sabaha doğru Düzgün Dağı'ndaki üç mağarayı bastı. Zergoit Tepesi'ne çadır karakol kurdurdu. Köylüleri evlerinde sorguladı. Her üç mağarada da kalan anarşistlerin köylülerden destek görmeksizin beslenmeleri mümkün değildi. Çadır karakoldaki jandarmaların beslenmesini Bostan Köyü'nün sırtına yıktı. Anarşistleri bir yıldır besleyenler karakolu da besleyeceklerdi. Vatan hainlerinin barındığı yerlerden birisi de Ziyaret Tepesi'ndeki evdi. Bu evin en kısa zamanda yıktırılması emrini verdi. Kış mevsiminden dolayı ziyaret evinden ayrılıp köye yerleşen Niyajni'yi sorguya çekti. Koca karı ciddi ve ağırbaşlı yalanlarla üsteğmeni başından savdı. Ziyaret evi Allah'ın eviydi. Allah'ın evini yıkanın ise evi yıkılırdı. Baskınlardan sonra Topal İsmet Düzgün Dağları'na geldi. Altın Bileğe Mazgirt'le ilgili bilgiler verdi. "Bunlar basılan mağaralardan yeni ayrılmışlar," dedi. "Nereye gitmiş olabilirler acaba?" "Ya Kiy ormanlarına, ya Mazgirt'e ya da Pülümür'e doğru gitmiş olabilirler." "Haydaran taraflarına gidemezler mi?" dedi Altın Bilek. "Sanmıyorum. Kışın o dağlarda barınmak imkansızdır. Bu adamlar dayanıklı, inatçı adamlardır İsmet, belli olmaz. Bunlar mutlaka Mazgirt'e gittiler. Mazgirt'te çok tanıdıkları var. Silah durumlarını, sayılarını hala kesin bilemiyoruz." "Silahları yok," dedi İsmet. "Bol miktarda bombaları var. Fabrika gibi imal ediyorlar. 10 kişiden fazla değiller." "Bomba üretenin silahı olmaz mı?" "Hiçbir köylü bunları silahlı görmemiş. Silahsız karakol basılır mı?" diye ciddileşti Altın Bilek. Adamlar Muhundu karakolunu basmaya kalkıştılar. Topal İsmet sustu. Gerçekten de karakol silahsız basılamazdı. Ama öte yandan köylüler onların bellerinde tabanca bile olmadığını söylüyordu. Bu nasıl işti? Gerçi köylülerin yalanlarına inanılmazdı ya. Mazgirtli bir kadının, 10 kişiydiler, her birinin elinde bir İngiliz mavzeri vardı sözünü hatırladı. Yanlış bilgi veren ihbarcıların tutuklandığını düşünerek ürperdi. "Tabii hiçbir şey belli olmaz. Silahları yer altına gömer, sonra da çıkarırlar. Bunlarda tip tip hile var, numara var." İsmet Altın Bilek'ten korkunç nefret ediyordu. Burnunun dikine giden, kimseyi dinlemeyen, adamlarını azarlayan, dört bir yana direktifler yağdıran, amirlerinin önünde ise dut yemiş, bülbüle dönen bu adamın gözlerine bakmaktan korkuyordu. Görevine bu denli bağlı, bu denli gözü kara ve atak kaç subay vardı orduda acaba? Ne kadar da pratikti. 2 dakika gecikenleri yarım saat azarlıyordu. Sözünün eri bir adamdı. Dalkavuk değildi. Yalan söylemezdi. Dayağı ve küfüre başvurmasa tüm erlerin sevgisini kazanabilirdi. Egemenlik ve üstünlük için yanıp tutuşan İsmet bu adamın egemenliğini bir türlü sindiremiyordu. Yine başarısız bir operasyon yaptığı için fazla konuşmanın sonuçlarından korkup sustu. İnek operasyonundan sonra tüm askerleri dövmüştü. Ne olur ne olmazdı. Beytullah'ın kapısıyla karakolun kapısı aynıdır. Vatanın bu mübarek binasında bana yalan söyleyemezsiniz. Kir ve Memo'nun ayaklarını falaka boyunduruğuna geçirmişlerdi. Mazgirt Merkez Karakolu Başçavuşu Fezayir, Memo'yu konuşturmaya ant içmişti. Mazgirt köylerinden 50 kişi gözaltına alınmış, başçavuş Fezayir Memo'yu son anda bu kafileye katmıştı. Muhundu karakol başçavuşu Mürsel, Fezair'e, bu adamı götürme, düşmanları çekemiyor, ihbar ediyor. Bu adam karakolları sever, vatanseverdir diye itiraz etmiş ama etkili olamamıştı. Fezair 2 günden beri Memo ile uğraşıyordu. Askerler bıkmıştı dayak atmaktan ama Fezair inat ediyordu. Konuşacaksın Memo. Yolu yok. Bizimle işbirliği yapıp anarşistleri ele vereceksin. Ben Fezair'im, Mürsel değilim. Fezair değil, Cevahir bile olsan ben kimseyi ele vermem kumandan. Rahmetli babam dünyada 2 şeyden nefret ederdi. Yalandan, muhbirlikten. Benim evime anarşist gelmemişse gelmiş diyemem. Memo'nun tabanları patladığı için askerler tahta copla kalçasına vuruyorlardı. Odada 7-8 asker vardı. Önünde 2 yol var Memo diye bağırdı Fezair. Bu yollardan birisi senin evine gidiyor. Diğeri de Mazgirt mezarlığına. Ona göre Memo. Ben yalan arabasına binmem. Mezarlığa giden doğruluk arabasına binerim. Bu dünyada rahat etmedim. Hiç değilse öbür dünyada rahat edeyim. Memo'nun kalçası, sırtı, kolları, bacakları kömür gibi kararmıştı. Sağ yanağına, çenesine kadar inen derin bir yara oturmuştu. Boynunda ve mintanında kurumuş kan lekeleri vardı. Sağ gözünün altı vişne çürüğüne kesmişti. Başçavuş Memo'nun perçemini ve bıyıklarının ucunu çakmakla yakmıştı. Dişleri dilini 3 yerden parçalamıştı. Kollarına birer asker çökmüştü. Başçavuş Fezair ayağıyla Memo'nun alnına basmıştı. Senin gibi çakallar olmasa onlar buralarda zor barınırlar. Bizim Dersim'de dağlar insanı aç bırakmaz. Her tepede bir ziyaret var. Her dağda bir köm var. Kucağını herkese açar. Sen de açıyor musun kucağını herkese? Açarım. Güvercinden kurda kadar herkese açarım soframı. Ambarındaki unların hepsini vatan hainlerine yedirdin. Rahmetli babam derdi ki, anarşistleri besleyin. O zamanlarda anarşist yoktu. Ne derdi rahmetli baban? Rahmetli babam derdi ki, herhangi bir hayvanın neslini ortadan kaldırmayı kafasına koyan insan, en geri hayvandan daha geridir. Başçavuş, Memo'nun kendisine dolaylı olarak hayvan dediğini düşündü. Askere Memo'yu çırılçıplak soymalarını emretti. Koyunu dağ başında hırsla parçalayan kurtlar gibi daldılar Memo'ya. Bir anda soydular. Memo sırt üstü yatıyordu. Maslahatını elleriyle gizleme gereğini bile duymuyordu. Yiğidin malını meydana çıkaranların utanması gerekiyordu. Cehenneme çıplak atılan zebaniden utanır mı hiç? İşte size gerçek hayvan. Hayvanat bahçesinde uzanıp yatan maymunlar gibi titriyor diye bağırdı başçavuş. Erler bir kova buzlu su döktüler Memo'nun üzerine. Memo dayanamayıp ilk kez ağladı. Başçavuş sevinç ve şaşkınlık kahkahalarıyla karakolu afallattı. Erler başçavuş Fezair'in çıldırdığını sandılar. Güle güle odaları dolaşıyordu. Memo da şaşırdı adamın haline. Kahkaha krizinden sonra gelip Memo'nun başucuna dikildi Fezair.